Ayrım 9.
Yanlış, ayıp, günah, yasak. Bu kelimeler sadece sözlüklere aittiler. Yaşama değil. Uçuktu, filozoftu, müthiş bir yaşam estetiği vardı. Komikti, her şeyde eğlenceli bir yön bulup çıkartıyordu. Onunla kimseyle gülmediği kadar çok gülüyor ve eğleniyordu Polat. Aylin'i ne prenses ne de evli bir kadın olarak görebiliyordu. O herkesten çok değişik, bambaşka bir genç kadındı. Güzelliği bile tarife sığmıyordu. Kimine göre gereğinden çok ince ve uzundu, kimine göre bir manken gibi kusursuzdu. Kimi sarı yeşil gözlerini hülyalı, gizemli ve mahzun bulurken, kimi hain kedi gözlü, kimi de muzip bakışlı diye tanımlıyordu onu. Polat için delice aşık olduğu, kimseye benzemeyen bambaşka biriydi Aylin. Aylin her sabah otelinden çıkıp Polat'ın Saint Germain'deki evine gidiyor, orada müzik dinleyip kitap okuyordu. Polat üniversitede oluyordu sabahları. Öğlen saatlerinde aynı mahallede bir küçük restoranda buluşup baş başa yemeklerini yiyorlar ve sonra birlikte Polat'ın evine geliyorlardı. Öğleden sonraları dersi yoksa akşam saatlerine kadar orada kalıyordu Aylin. Akşamüstü öpülmekten, sevilmekten ve sevmekten bitkin otele dönüyordu. Başka bir dünyanın kapısını açabilmek, başka bir dünyanın gerçeklerini yaşayabilmek için bir önceki yaşantısını unutmak ister gibi dakikalarca banyosunun ılık sularında yatıyordu. Sanki bir değişim geçiriyordu. Sevdalı genç kadın kimliğini köpüklü sularda bırakıyor, cezasını çekmeye hazır bir köle gibi çıkıyordu banyodan. Ben Tekkoğuk Senusi, 3 ay boyunca hiç üstüne varmadı karısının. Her akşam başı ya da midesi ağrıyan Aylin'i sabırla gözledi. Aylin eskiden yaptığı gibi geceleri gelmediğinde nerede olduğunu sormuyor, oturma odasını sigaraya boğan korumalardan şikayet etmiyor, butiklerde harcamak için para da istemiyordu. İstanbul'dan döndüğünden beri melek kesilmişti. Ne sevişmek ne de alışveriş etmek istemeyen bir melek. Sadece tek bir arzusu olmuştu kocasından. Üniversiteye başlamak istiyorum demişti. Yarım bıraktığım tahsilimi tamamlamak için. Yanıt kısa ve netti. Olmaz. Bir daha da sormamıştı Aylin. Karısının tutturacağını sanan prens boşuna beklemişti ısrarını. Bu konuda yanılmıştı. Ama karısının yaşamında bir değişik olduğunu da düşünüyordu ve burada yanılmıyordu kesinlikle. Polat gecenin geç saatlerinde ısrarla çalan kapıyı açarken arkadaşlarından biri geldi zannetmişti. Birçok bekar arkadaşı birkaç yatak odası olan eve kızları getirirlerdi geç saatlerde. Karşısında kafaları sarıklı Arapları görünce beti benzi attı genç adamın. "Monsieur Saran siz misiniz?" dedi Araplardan biri. Bir an hayır demeyi düşündüyse de hemen vazgeçti. Suçlular gibi davranmamalıydı. Sakin olmaya çalışarak benim dedi ne var ne istiyorsunuz bu saatte? Konuşacağız. Size verilecek mesajlarımız var. Bakın beyler daha uygun bir zamanda gelin. Yarın erken saatte sınavım var. İçeri geçelim dedi Araplardan biri. Polat itelenip kakalanmamak için çaresiz içeri aldı adamlarını. Siz Prenses Aylin'i tanıyor musunuz? Benim Aylin diye bir arkadaşım var. Ne zamandan beri? Çocukluk arkadaşımdır. Beraber büyüdük. Her ikimiz de Boğaz'da otururduk yazları. Şimdi de görüşüyor musunuz? Elbette insan çocukluk arkadaşlarıyla görüşmez mi? Ara sıra görüşürüz. Buraya gelir gider mi? Bakın beyler ben bekar bir adamım. Buraya birçok genç kız ve kadın gelir gider. Kimi sevgilimdir, kimi sadece arkadaşım. Aylin de arkadaş olarak gelenlerin arasında olabilir. Evinize gelenler herhalde sevgilinizdir. Hiç de değil. Biz sizlerden farklı kültürlerle yetişiriz ülkemizde. Kız arkadaşlarımız da vardır evimize gelen ama elimizi sürmediğimiz. Prenses Aylin bir daha bu eve adım atmayacak. Yoksa sonunuz fena olur dedi öteki Arap. Bir daha beni ziyarete gelecek olursa mesajınızı iletirim. Ama bu mesajı vermek benim değil sizin işiniz. Bizim geleneklerde evden konuk kovmak yoktur. Sizi son kez uyarıyoruz. Bu kadını bir daha görmek yok dedi Araplardan biri. Yanlış bilgi edinmişsiniz. Aylin Hanım benim çok eski çocukluk arkadaşımdır. Araplar ellerini bellerindeki silahlara götürerek selam verdiler Polat'a. Polat bunun anlamlı bir işaret olduğunu hemen anladı. Adamlar çıkıp gittikten sonra bir an ne yapacağını bilemeden durdu odanın ortasında. Başları büyük bir belaya girmek üzereydi. Ailene bir haber uçurmalıydı. Buraya bir süre gelmemesi için bir acil haber. Düşünüp durdu bir süre, en sonunda Nilüfer'i aramaya karar verdi. Nilüfer'in kendinden hiç hoşlanmadığını biliyordu. Ta İstanbul'dayken bir kere tanışmışlardı. Hiç yüz vermemişti Nilüfer. Birkaç kere de aileni almak için evlerine gittiğinde soğuk davranmıştı Polat'a. Kardeşinin evliyken bir başkasıyla ilişkisi olmasını hoş görmemesi normal karşılanıyordu. Ama bu haber mutlaka ulaşmalıydı ailene. Saat 12'ye geliyordu. Polat istemeye istemeye numarasını çevirdi Nilüfer'in. Birkaç kere aileni onun evinden araması gerekmişti. Bir kenarda yazılıydı numara. Allah'tan atmamıştı. Aylin de zor bir gece yaşıyordu otelde. O akşam yemeklerini odalarına getirtmişti prens. Yemekte her zamanki gibi şarap içmemiş, suyla yetinmişti. Ağzını açıp tek laf etmemişti. Aylin biraz tedirgin olmuştu. Nitekim garsonlar akşam yemeğinin artıklarını çıkarır çıkarmaz konuşmamız gerekiyor demişti karısına. Ne hakkında? Sizin bazı uygunsuz davranışlarınız hakkında. Anlayamadım. Bal gibi anladınız Aylin. Hem evli bir kadının görevlerini yerine getirmiyor, hem de evli bir kadına yakışmayan davranışlarda bulunuyorsunuz. Her gün bazı yerleri ziyaretlerde bulunuyorsunuz. Bu davranışlar hemen son bulmalıdır. Beni neyle suçladığınızı bilmiyorum ama benim de bazı şikayetlerim olacak. Uygunsuz davranışlar ve yerine getirilemeyen sözler ve görevler üzerine. Ne gibi? Çok şaşırmıştı prens. Ben de sizin bazı geceler hiç izahat vermeden ortalıktan yok olmanızdan şikayetçiyim. Evlilik her iki tarafı da bağlar. Ben bir erkeğim. Evlenmeden önce bu evliliğin içinde her medeni karı koca gibi eşit olacağımıza dair bana söz vermiştiniz. Ben sözümde durdum ama siz beni aldattınız Aylin. Siz de beni aldattınız efendim. Hiçbir vaadinizi yerine getirmediniz. Ne düğünümüz gerçekleşti ne de bana söz verdiğiniz gibi bir evimiz oldu. Sürgünde olduğumu unutmayınız. Bana sürgün şartlarından hiç söz etmemiştiniz. Bunu anlayabilmeniz gerekirdi. Ben sizden saray değil bir apartman katı istedim sadece. Karılık görevime gelince sizin o görevleri yerine getirecek kimseleriniz olduğundan şüphem yok. O şüphe de içimde durdukça ben size bir eş olarak memnun edemem. Bunlar sizin hayal ürünleriniz. Beni suçladığınız şeyler de sizin hayal ürünleriniz. Benim elimde somut deliller var. Peşime adamlarınızı taktınız demek. Ne aşağılayıcı bir tutum. Bunu siz istediniz. Her istediğimi vermeye hazırsınız madem, sizden özgürlüğümü isteyebilir miyim? Size iyi bir eş olamadığım gibi benim de gönlüm hayal kırıklıklarıyla dolu. Başarılı bir evlilik olmadı bizimki. Müsaade edin boşanalım. Asla, dedi Bentek Guik Senussi. Oda kapısını hızla çekip çıktı. Bir süre sonra Aylin dışarı çıkmak istediğinde kapının kilitli olduğunu gördü. Dehşete kapıldı. Polat'a telefon edemiyordu. Edebilmesi için telefon numarasını santrala yazdırması gerekliydi. Bunu yapamazdı. Nilüfer'i aradı. Odaya kilitlenmiş olduğunu söyledi. Sakın konsiyerj ile yüzü göz olup kapıyı açtırtmayı deneme dedi ablası. Senussi adamlara bahşiş vermiştir. Tembihlidir onlar. Yarına kadar bekle bakalım. Sabah lobide olacağım. Birlikte kahvaltı ederiz. Nilüfer ailenin konuşmasını bitirmişti ki Polat'ın telefonu geldi. Kardeşimin başını belaya soktunuz Polat. İşler büsbütün karışmadan derhal çekilin hayatından ailenin dedi Nilüfer. Bana kızmanızı anlayışla karşılıyorum ama bazı şeyler insanların elinde olmadan gelişiveriyor. Aileni çok merak ediyorum. Buraya gelmesini önleyin ve bana mutlaka haber ulaştırın diye yalvardı Polat. Herhangi bir yere gidebilmesi zaten önlenmiş durumda. Siz hiçbir şekilde ortalıkta görünmeyin. Aylin'e telefonda etmeyin, ben sizi ararım dedi Nilüfer. Nilüfer saat 10'dan beri George 5'in lobisindeydi. Koca bir gazeteyi okur gibi suratına kapatmış Aylin'i bekliyordu. Saat 12'de kardeşi hala gözükmeyince telefon etti odaya. Neredesin, saatlerdir seni bekliyorum dedi Aylin. Sesi ağlamaklıydı. Ben de lobide seni bekliyordum. Senussi açar diye telefon etmek istemedim odaya. O burada değil ki dedi Aylin. Dün gece çıktı gitti, daha gelmedi. Kapıda hala kilitli. Şimdi geliyorum yukarı dedi Nilüfer. Suit'in bulunduğu kata çıktı. Kat hizmetçisi odaları temizliyordu. Kadına bahşiş verip kapıyı açtırdı. İki kardeş sarıldılar birbirlerine. Nilüfer alelacele Polat'ın başına gelenleri anlattı Aylin'e. Aylin korkudan tiril tiril titriyordu. Ben gitmeliyim Aylin dedi Nilüfer. Kapıyı açtırabildiğimizi öğrenmesin. Hizmetçi kadının başı da belaya girer. O kadından anahtarın eşini yaptırmasını isteyeceğim. Beni telefonsuz bırakma. Merak etme, bir çıkış yolu bulacağız. Sabırlı olman gerek. Tüm bu belaların sebebi hep senin mantıksız davranışların. Bir tek hata yapmayacaksın, tamam mı? Dedi Nilüfer. İşaret parmağını burnuna doğru salladı kardeşinin, çıktı odadan. Asansörü beklemeden merdivenlerden indi, evine döndü. Senussi o akşamüstü geldi otele. Aylin'le fazla bir şey konuşmadı. Yemeklerini yine sessizce odalarında yediler. Yemekten sonra kapıyı Aylin'in üstüne kilitleyip çıktı. Birkaç gün böyle geçti. Dördüncü gün Aylin dayanamadı. Bu tutsazlıklık daha ne kadar sürecek diye sordu kocasına. Sizin aklınız başınıza gelene kadar. Benim aklım tamamen kaçmak üzere. Kaç gündür hava bile alamadım. Bu gece yemeği dışarıda yiyebiliriz dedi Senussi. Aylin hemen giyinmeye başladı. Gezmeyi de pek seviyorsunuz dedi Senussi alaylı bir sesle. Yanıtlamadı Aylin. Makyajını tamamladı. Karı koca yanlarında iki koruma çıktılar. Bir süreden beri beş kişilik korumalar ikiye indirilmişti. Bu adam iyice parasız kalıyor diye düşündü Aylin. Yemekte hiç konuşmadılar. Yine de otel odasından kurtulduğu için memnundu. Hiç olmazsa bir iki insan yüzü görüyordu günlerden beri. Yarın beni odaya kilitlemeyin. Bu size hiç yakışmıyor dedi Aylin bir ara. Kilitlemezseniz dışarı çıkmayacağıma söz veririm. Düşüneceğim dedi Senussi. İki kardeş o haftayı huzursuz bir bekleyişle geçirdiler. Nilüfer Aylin'le her gün uzun uzun birkaç kere konuşuyor, Polat'tan da haber veriyordu. İki sevgilinin arasında haberleşmeye yardımcı olmazsa birbirlerini aramaya kalkıp büsbütün belaya buluşmalarından korktuğu için yapıyordu bunu. Yoksa değil yardımcı olmak Polat'ı bir kaşık suda boğabilirdi. Hafta sonunda Nilüfer Senussi'ye telefon ederek Aylin'le onu akşam yemeğine evine çağırdı. Senussi hiç itirazsız kabul edince şaşırdı Nilüfer. Çok güzel bir menü hazırladı. Libyalı'nın hoşuna gideceğini tahmin ettiği kuskuslu bir yemek yaptı. Yemek boyunca karı koca birbirleriyle hiç konuşmuyorlardı. Dargın oldukları belliydi. Nilüfer'le Aziz bu durumu anlamamazlığa geliyorlardı. Nilüfer akşamın sonuna doğru dayanamadı. Hiçbir şeyden haberi yokmuş gibi. Neyiniz var Allah aşkına sizin diye sordu. Kardeşiniz mutlu değilmiş, boşanmaktan bahsediyor. Küçük bir kahkaha attı Nilüfer. Şaka ediyorsunuz prens. Aylin böyle bir şey isteyemez. Çünkü benim ailemde boşanma asla kabul edilemez. Bu lafın şakası bile hoş karşılanmaz. Babam bunu duymasın dedi. Yan gözle karısına baktı Senussi. Aylin suratını asmış oturuyordu. Benim ailemde de öyledir. Karı koca anlaşmazlıkları iki kişi arasında halledilir dedi Nilüfer. Ama kardeşiniz bu fikirde değil. Ben kardeşimle konuşurum. Aylin'e döndü. Yarın bir öğlen yemeği yiyelim mi seninle baş başa? Aylin kocasına baktı. Siz nerede yemek yiyeceksiniz? Ben arabayla aldırırım sizi, oraya göndertirim. Sonra da şoförüm sizi eve bırakır. Aylin de otele dedi Senussi. Lipe gidelim. Ne zamandır gitmedik dedi Nilüfer. Yarın yarımda hazır olun o zaman dedi Senussi. İki kardeş Lip'te buluştukları zaman Aylin mutluluğundan ağlamaya başladı. Nilüfer, otel odasından hiç kurtulamayacağımı zannettim. Artık oraya dünyada dönmem ben dedi. Olmaz Aylin, bugün dönmek zorundasın. Bu adamdan kurtulabilmen için sabır gerekiyor. Aziz bir avukatla görüştü, bu işler o kadar kolay olmayacak dedi. Polat'la konuştun mu? Bırak şimdi onu. Ben hayatımı kurtarmaya uğraşıyorum. Sen nelerden bahsediyorsun? İki kardeş bir süre atıştılar. Sonunda Nilüfer kardeşini ikna etmeyi başardı. Bir süre daha bu oyuna devam edeceklerdi. Aylin Nilüfer tarafından ikna edilmiş gibi yapıp boşanma lafını ağzına almayacaktı. Ta ki yaz gelip Aziz ve Nilüfer İstanbul'a dönmeye hazır olana kadar. Sorun sadece bu da değil. Bu adamla yatmak da istemiyorum. Üstüme geldikçe içimden kendimi pencereden aşağı atmak geliyor. Bunu evlenmeden karar verirken düşünecektin. Hani içine işleyen kara gözleri vardı. Benimle alay etme. Aylin ne yaparsan yap ama bir daha gebe kalma dedi Nilüfer. Bu endişesi de Polat'tı Nilüfer'in. Aylin'e Polat'ı hiçbir şekilde görmeyeceğine dair yemin üstüne yemin ettiriyordu. Senussi zaman içinde biraz sakinleşmiş gibiydi. Aylin'i sadece Nilüfer'e gitmesi için dışarı bırakıyordu şoförüyle. Ama gece kalmasına izin vermiyordu eskisi gibi ve akşamları kendi çıkarken yine odasına kilitliyordu karısını. Birçok geceyi de dışarıda geçiriyordu. Aylin bu kilit faslı bitene kadar kocasına aynı yatakta yatmayacaklarını söylemişti. Yastığını ve battaniyesini alıp salondaki geniş kanepenin üstünde yatıyordu sabaha kadar. Nilüfer ailenin katına bakan hizmetçiyle ahbaplık kurmuştu. Onu bir gün kendi evine götürüp kardeşinin bu zalim Arap tarafından nasıl istismar edildiğini anlatmıştı ağlayarak. Zaten kadın da farkındaydı ailenin bir esaret içinde olduğunun. Kadına çok yüklü bir para teklif etmişti. Bütün istediği oda anahtarının bir kopyasıydı. Bir gün hayatı tehlikeye girecek olursa kardeşi kaçabilsin diye. Bunu hiç ama hiç kimse asla bilmeyecekti. Ailene bile anahtarı nasıl yaptırdığını söylemeyeceğine dair yemin üstüne yemin etti Nilüfer ve neticede ailenin oda anahtarının bir eşini elde etti. Aylin haftada bir limuzin ile Nilüfer'e kadar geliyor, orada bir iki saat kalıp yine oteline dönüyordu. İçeri girer girmez hemen telefona sarılıp Polat'ı arıyordu. Bir iki kere o kadar çok yalvarmış ve ısrar etmişti ki Nilüfer, Aylin gelmeden birkaç saat öncesinde Polat'ı eve almış, korkusundan Aylin gittikten sonra birkaç saat de evde tutmuştu. Evinde Aylin'i Polat'la buluşturduğunu Aziz'den de saklıyordu elbet. Polat'ın geleceği günler kocasına bir sürü sipariş verip eve geç gelmesini temin etmeye çalışıyordu. Ama heyecandan ve korkudan fenalıklar geçiriyordu gün boyu. Sonunda isyan etti. Bir daha asla bu eve Polat'ı çağırmamasını söyledi kardeşine. Nilüfer'den yüz bulamayınca Aylin Polat'la bambaşka adreslerde buluşmayı denedi. Bir keresinde Nilüfer'in evinden çıkmış otele giderlerken Galeri Lafayette'den bir küçük alışveriş yapmak istediğini söyledi şoföre. Zaten dükkan yollarının üstündeydi. Burada duramam efendim dedi şoför. Beni bırak bir tur at gel kapıda beklerim seni dedi Aylin. Geldiğinde kapıda değilsen bir tur daha at. Belki gişeler kalabalıktır beklemek zorunda kalırım. Yanıt beklemeden indi arabadan, dükkanın mahşeri kalabalığına karıştı, asma kata çıktı, giysi reyonun önünde bekleyen Polat'la buluştu. Polat önceden aldığı 1-200 kremini ve parfümünü sıkıştırdı Aylin'in eline. Bunları ödemek için vakit kaybetmeni istemedim dedi. Reyondan birkaç etek, birkaç da bluz alıp soyunma odalarından birine girdiler. Kendini Polat'ın kollarında buldu Aylin. Deliler gibi öpüşmeye başladılar. Nasıl gidiyor diye soran satıcı kıza eteklerin küçük geldiğini birer beden büyüklerini kapıp gelmesini söyledi Aylin. Yaklaşık bir yarım saat sonra soyunma odasından çıktığında saçı başı darmadağınıktı ama suratına gülümsemelerin en mutlusu yapışmıştı. Kapıya çıktı biraz bekledi trafikte gözüken arabaya el etti. Kaç kere döndüm bu bloku biliyor musunuz dedi şoför. Kadınlar alışveriş ederken saat mefhumunu kaybederler. Üstelik çok da sıra vardı dedi Aylin. Prense söylemeyin alışveriş etmek için Lafayette'e girdiğinizi yoksa bana çok kızar dedi adam. Allah Allah alışveriş etmek niye yasak olsun anlayamadım ama madem öyle istiyorsun bu aramızda kalacak söz veriyorum dedi Aylin. İçinden bir oh çekti. İşini kolaylaştırıyordu şoför bilmeden. Çantasından aynasını çıkarıp saçlarını düzeltti rujunu tazeledi. Aşk güzel şeydi. İnsan ölüm korkusunu ensesi de hissederken bile güzeldi aşk. Aziz'in baldızını boşatabilmek için tuttuğu avukat, Senusi'nin peşine bir dedektif taktırmış, gezdiği gece kulüplerinde bir takım kadınlarla resmini çektiriyordu. Boşanma davası açmak için en doğru zamanı bekliyorlardı. Bu arada Nilüfer, dayısından da yardım istemişti. Zavallı Hilmi Bey, ablasının yadigarı ailenin dertlerini ilgisiz kalamadı. Yine imdadına yetişti. Paris'e gelip durumu yakından incelemeye aldı. Yeğeni son derece mutsuzdu. Zaten incecik olan kız büsbütün zayıflamış, bir deri bir kemik kalmıştı. Tutsazlığı çekilmez bir hale geliyordu. Bu iş daha fazla uzamadan bitmeliydi. Hilmi Bey de bir Türk avukata danıştı. Fransa'da evlenen bir Türk arkadaşını Türk konsolosluğu evliliği tasdik ettiği takdirde İstanbul'daki mahkemelerde boşatabilmek mümkündü. Kanunlar bu türde bir işleme elverişliydi. Ailenin evlilik cüzdanı hemen konsolosluğa yollandı. Allah'tan Senussi bu gibi evrakı kasada değil yatak odasındaki çekmecede saklıyordu. Plan hazırlanmış, sıra uygulamaya gelmişti. Aziz Temmuz ayında izne çıkıyordu. İstanbul'a arabayla döneceklerdi. Giderken yanlarında Aylin de olacaktı. Fransa sınırından çıktıkları anda kurtulacaktı Aylin. Fransa'dan İsviçre'ye geçilirken pasaport bile sorulmazdı çoğu kez. O iş kolaydı da Sanusi'nin otelde bulunmayacağı bir gün yapılmalıydı bu yolculuk. Bu adam nasılsa haftada en az iki gün dışarıda yatıyor, bekleyeceğiz. Aylin bize telefonla haber verecek, biz de o gecenin sabahında erkenden çıkacağız yola dedi Nilüfer Aziz'e. Beklediler. İlk hafta Senussi her gece otelde kaldı. Aylin'in asabı bozulmaya başladı. İkinci hafta çarşamba akşamı ben bu gece çıkıyorum, dönmeyebilirim dedi karısına. Yemeğini ısmarla ben gitmeden. Aylin kendine çorba ve söğüş et ısmarladı. Garsonlar gelip servis yaptılar. Yemeğini saat 8 sularında bitirdi Aylin. Kitabını alıp kanepeye uzandı. Senusi oda servisini çağırıp tabakları toplattı. Giyindi ve Aylin'in üstüne kapıyı kilitleyip gitti. Bir 10 dakika sonra Nilüfer'i aradı Aylin. Bu gece tamam dedi. Anahtarını kontrol et. Nilüfer belki 100 kere kontrol et. Sakın valizini hazırlayıp ortaya bırakma. Bakarsın geliverir. Merak etme. Sabah 7'de kapıda olacağım. Eğer yoksam gece geri dönmüş demektir. Acaba geceden mi çıksak? Hayır, Aziz gece araba kullanmayı sevmiyor. Sabah erkenden çıkıp uzaklaşabildiğimiz kadar uzaklaşırız. Eğer gece dönmezse yarın öğlenden evvel nasılsa gelmez. Hem de sabah 7'de oteldeki tüm ekip değişiyor. Ben saat 7'yi onun için istedim dedi Aylin. Son derece soğukkanlıydı. Ya dönerse? Yine deneriz bir başka gece. Ama bu gece dönmeyecek Nilüfer. Geçen hafta hiç gitmedi nedense. Bu adamın libidosunu bilmiyorsun sen. Yarına kadar gelmez eminim. Nilüfer'in sabaha kadar gözüne uyku girmedi. Aylin saati 6'ya kurup yattı, mışıl mışıl uyudu. 6'da çalan saati susturdu, hemen giyindi. Torba tipi çantasına bir pantolon, bir bluz ve bir iki çamaşır tıktı. Pasaportunu ve evlenme cüzdanı çıkardı çekmecenin en alt köşesinden. Senusi onları bir başka büyük zarfın içinde ilgisiz bir takım kağıtlarla birlikte saklamıştı. Aylin'in iki günde bir onları kontrol ettiğini bilmiyordu elbet. Saat 7'ye 5 kala oda kapısını açtı anahtarıyla. Dışarı çıkınca kapıya rahatsız etmeyin notunu asıp kilitledi yine. Asansöre binmedi, merdivenlerden indi. Üstünde bir kot pantolon, bir penye bluz, saçları at kuyruğu, gözlerinde uzak gözlükleriyle çilli, sıska bir öğrenci gibiydi. Üçüncü katın suitinde kalan şık ve hoş prensese zerre kadar benzemiyordu. Bir hayal gibi süzüldü dışarı. Nilüfer'le Aziz'in arabası karşı kaldırımdaydı. Işıkları bekledi, karşıya geçti, arka koltuğa oturdu. Gazla Aziz, dedi Nilüfer. Bir süre sonra İsviçre sınırına girmişlerdi. Çığlık çığlığa bağırışıyorlardı arabada. Şurada dur, tuvalete gideceğim, dedi Nilüfer. Duramam, ilk duracağım yer benzinim biterken benzinci olacak, dedi Aziz. Aziz, çok sıkıştım. Donuna yap Nilüfer, ben günlerdir donuma yapıyorum heyecan ve korkudan. Öldürsen durmam, dedi Aziz. Hayatında hiç yapmadığı kadar hızlı sürüyordu arabayı. Aylin kollarını yanlara doğru açtı. Kafesin parmaklıklarından süzülüp dünyaya çıkmayı başarmıştı. Başarmıştı. Şimdi yeni ufuklara doğru kanat açacaktı. Hürüm, özgürüm, özgürüm diye bağırdı. Daha değilsin dedi Nilüfer. Henüz boşanmadın. Hürriyetin bedeli bu kadar ucuz değil kızım. Daha çok beklemen lazım özgürlük için. Aylin'in hayatının en heyecan verici yolculuğuydu bu. Her kilometre aşıldığında biraz daha yaklaşıyordu sanki hürriyetini. Nilüfer'in keyfine limon sıkmasına bile aldırmıyordu. Avaz avaz şarkı söylüyordu arkada oturduğu yerden. Birden Aziz kenara çek lütfen dur diye bağırdı. Senin de mi çişin geldi dedi Aziz. Kusacağım. Aziz aynadan arkaya baktı. Bembeyazdı yüzü Aylin'in. Kenara çekti arabayı. Aylin dar attı kendini dışarı. Öğürdü öğürdü geri geldi. Arabanın arka koltuğuna uzandı. Heyecandan alt üst oldu vagonetik sistemi kızın dedi Aziz.